Ayrım 7. Boğaz Gezgini. Pascalis G. Lambardis. Sayfa 87. Sizin için ne yapabilirim? Bir dostumuzu arıyoruz diyerek sözü aldım. Dün akşam evden çıktı ve daha dönmedi. Niçin onu burada arıyorsunuz? Dönmesi gerekirdi. Merak ettik ve doğal olarak sormak üzere buraya geldik. Belki siz bize yardımcı olursunuz diye. Onu her yerde aradık ama sonuç alamadık. Adı nedir? Angelos Komnenos. Rum mu? Evet. Nerede oturuyor? Ortaköy'de. Kaç yaşında? Tipi nasıl? 26 yaşında. Yaklaşık 1.80 boyunda. Esmer. Oldukça yakışıklıdır. Ressamdır. Siz Rum musunuz? Değiliz. Bu bay Fransız ve konsoloslukta çalışıyor. Ben de Türk'üm. Senin adın ne? Ömer Deniz. Hangi işle uğraşıyorsun? Tarih öğretmeniyim. Ne işin var Rum'la? Dostumdur. Birlikte büyüdük. Peki dışarıda koridorda bekleyin. Ne yapabilirim bir bakayım. Yaklaşık bir saat sonra tekrar bizi çağırdılar. Bu arada koridoru aşınlayıp durduk. Annesi geldi aklıma. Haberlerimi bekliyordu. Çıldırmak üzereydi kadın. Beklediğimiz sırada neler görmedik ki? Elleri bağlı çaresizler, sesler, uğultular, bir kere de bağırışmalar. Bizi yine aynı yetkiliye götürdüler. Bu kez bizi kabul etme davranışından bir şeyler bildiği belliydi. Aradığınız Rum burada tutuklu, dedi düşmanca. Ayaklarımın beni taşımadığını hissettim. Nefesim kesilmişti. Zorlukla sordum. Hangi nedenle acaba? Dün akşam bir polise saldırdı ve vurdu ona. Yargılanıncaya dek emniyette tutuklu kalacak. Duyduklarım inanılacak gibi değildi. Konuşmak için aklımı başıma toplamaya çalıştım. Onu çok iyi tanırım. Durup dururken böyle bir davranışta bulunacak kişilerden değildir. Ne söylediğimizi bilmediğimizi ya da yalan söylediğimizi mi demek istiyorsun? Böyle bir şey demedim fakat niçin bunu yapsın? Şimdi nerede peki? Söyledim size, aşağıda tutuklu. Onu görebilir miyiz? Dedim sabırsızlıkla. Görmenize ben izin veremem. Bunu ancak müdür verebilir. Ve o da yarın gelecek. Şimdi gidin, yarın gelin. Ne kadar direttikse de onu ikna edemedik. Bir duvarla konuşuyorduk sanki. İktidardaki insanlar yetkilerini bu denli bencillikle kullanırlarsa demokrasiden söz etmek olanaksızdı. Dışarıya çıktığımızda ancak rahat bir nefes alabildim. Böyle bir olayın olması olanaksızdı. Bunu hazmedemiyordum. Kesinlikle bir açıklaması olmalıydı. Ya da sadece onu suçlamak da amaçları. Birine zarar vermek isteniliyorsa çeşitli bahaneler bulunurdu. Şimdi ne olacak diye sordu şaşkın şaşkın Zirar. Bir yol bulmamız gerekiyor. Neler olduğunu öğrenmemiz için. Onu kurtarmalıyız. Kendisi bize ne olduğunu açıklar. Elçilikten araya adam koyabilir misin? Polisle bağlantısı olan. Zaman kazanmamız gerekir. Ben ailesine haber vermeye gidiyorum. Öğrendiğim bir şey olursa bize haber ver. Saat kaç olursa olsun. Akşam huzursuz geçti. Korku egemendi. Ne olup bittiğinden haberimiz yoktu. İstanbul'da gece oldu. Hüzün basmıştı. Dua etme gereğini duydum. İnsanlar olan güvenimi yitirme tehlikesi geçiriyordum. Kendimi aradım. Etrafımda yankılar duyuluyordu. Beni şaşırtan sesler, benliğimi yitiren. Kardeşlik gitti. Soruyordum kendimi. Bu kalabalık ne çağrıştırıyordu acaba? Yaşam ve sevgiyle ilgili verebileceğim yanıt akıllı olmaktır galiba. Çünkü gerçeğin açıklaması yoktur. Böyle anlarda kendi kendime düşünüyor ve düşüncelerimin peşinden koşmaktan pişman oluyordum sanki. Çünkü gerçeğin içinde dolaşıyorsun ve öyle bir noktaya bağlı kalıyorsun ki dilini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsun. Belki de bazı şeyler var aranıp da bulunamayan. Korkunç gerçeği nasıl unutayım? Doğumu, ölümü nasıl isteyebilirim reddetmeyi? Yaradana şükrettim yol göstersin diye. Böyle yolları tek başıma aşamazdım. Kendimi ve de doğru ilkelerle yönetilmeyen halkımı düşündüm. Denizin karşısında durmuş hissediyordum buraya yakın yerde doğduğumu ve Azrail'in canımı burada alacağını. Ağır bir yükü kaldırıyordum. Kimilerin pençesinden kurtulma çabasındaydım. Ne ki ölüme doğru yol aldım inancındaydım. Epey kişi harekete geçmişti farklı yerlerden. Bizi bulan kötülüğü açıklığa kavuşturmak için. Beyoğlu'nda kurulan Helen Birliği'ne, çorbacılara, Fransız konsolosluğuna haber salmıştık. Bir de avukat bulmuştuk. Konunun yasallığını araştırması için. Haberler bir araya geldiğinde hazindi. Konsolosluktaki geceye katılan bazı Türk yetkilileri, Angelos'un sergilenen eserlerinden rahatsız olmuşlardı anlaşılan. Kentin görünümünü çarpıttığını ve Helenlerin yeniden ortaya çıkışını betimlediğini düşünmüşlerdi. Böyle bir hakareti göz ardı edemezlerdi. Özellikle Komnenos gibi bir kişiden. Sanatçının cezalandırılması ya da düşüncesini değiştirmesi gerekirdi. Bu durumu onayladıklarını belirleyen Fransızlara da karşı geliniyordu. Fakat onu yaptığı somut bir hareketten suçluyorlardı. Düzenin birimlerine karşı koyma ve saldırmadan. Onu ortadan kaldırmak için neden de vardı ellerinde kuşkusuz. Mahkeme olması için Angelos'u Bayrampaşa tutuk evine gönderdiler. 2-3 yıl hapisle de kurtulacak gibi değildi durumu. Oraya girmek kolay değildi. Fena dövüyorlardı kuşkusuz. İnsan böyle bir duruma düşmeye görsün. Durum kötüydü. Böyle bir sonun izleri yaşam boyu kalabilirdi. Sonucun olumsuz çıkma olasılığı vardı. Umudumuz olan bazı kişilerden de beklentimiz kalmamıştı. İnsanlar arasındaki bağların kopma zamanının geldiğini hissediyordum. Yüzlerimizdeki uçurumu fark edebiliyordum. Mutluluğumuz düşmanlıklara yol açıyordu sanki. Savunma hakkımızı hiçe sayıp hapislere kapatıyorlardı. Kendimizi hain olarak görmemize yol açarcasına. Gerçek kişiliğini bulup da bundan tedirgin olmayan kişi var mıdır acaba? Salt kendimiz için yaşamak, sözlerimiz ve düşüncelerimiz bize uygun bir halk oluşturmamıza yol açamaz mıydı acaba? Bunca arama acaba bizi nereye götürecekti? Dünya güzelliklerinin bunca derinine girmemize karşın tümünü bilme gücü yoktu bizde galiba. Yaşam tükenmez bir kaynaktır. Aklını başından alır ve insanı derinliklerine götürür. Ruhları çözümleyen ve felaketleri söyleyenler de var. Bizi inandıklarımızın tersine götüren. Bu da kimi sorulara yol açıyordu. Nasıl açıklarız çocuklarımıza gerçek diye gördüklerinin aslında sahte olduğunu? Büyüdüğünde hayallerini gerçekleştirmeyi çocukluktan beri aklına koymuş olan dostum adına içimde bir keder vardı. Her yolu denemiştik kötü sonu engellemek için. Ancak Rumların uzaklaştırılması için kimi buyrukların varlığından söz etmek olasıydı. Angelos'un üzerine atılan suçu önlemeye çalıştık. O gece onun onları hırsız sandığını, bu yüzden kendini korumak için onlara saldırdığını ileri sürdük. Sonunda onu serbest bıraktılar. Çünkü konuyla birçok kişinin ilgilendiğini gördüler. Mesele her yerde duyulmuştu. Bu yüzden tavırlarını değiştirdiler. Fakat dostumu da sınır dışı etme kararını aldılar. 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerekiyordu. Bunu duyduğumda gerçeği tam anlamıyla anlamış değildim. Ne ki oynanan boyunun yabancısı değildim. Ama bu denli yakın bir gelecekte oynanabileceğine inanmak istemiyordum. Oysa şimdi bir gerçekle karşı karşıya bulunuyor ve fenalıklar geçiriyordum. Sınır dışı kararı kesindi. Ama hiç olmazsa hapislerde çürümesinden daha iyiydi. Onu içeri tıkmalarının üzerinden 12 gün geçmişti. Bu süre içinde İstanbul'un tüm sefaletini öğrenmişti. Aklında olan tüm resimleri parçalamayı istiyorlardı. Belki o zaman rahat edeceklerdi. Her gün ona işkence ediyor, hakaret dolu öfkeli sözler savuruyorlardı. Orada ırkçı duygular son haddindeydi. Daha ilk günlerden buradan kurtulamayacağına ikna olduğundan onlara karşı geliyordu. Sonuçta bayılıncaya dek dayak yiyordu. Son iki gün onu rahatsız etmemeleri buyruğu verildi. Diplomatlar müdahale etmişlerdi. Bir şey yapamıyorlardı. Zirar büyük çaba göstermiş ve olumlu sonuç elde etmişti. Angelos hapisten çıktığında bazı kişiler başka bir neden bulup onu öldürecekleri tehdidinde bulunmuş. Kötü görünüyordu. Sol ayağını sürükleyerek yürüyordu. Dudakları şişmişti ve iki sıyrığı vardı. Üzerlerine tuz bastırmışlardı sanki. Bürodan avukat aldı onu büyük çıkışa, temiz havaya götürmek üzere. Saat sabahın onuna geliyordu. Özgür dünyaya çıktığında bir kalabalık bekliyordu onu. Anahite'deki hepimiz hapishanenin dışındaydık. İlk olarak Bayan Eleni'ye, Daphne'ye ve kocasına sarıldı. Zirar da oradaydı. Yanında konsolosluktan iki görevli vardı. Perde arkasından konuyla onlar ilgilenmişlerdi. Ayrıca Elen Birliği'nden de iki Yunanlı vardı. Angelos için çabalarda bulunan. Bir yandan serbest olduğu için bir sevinç vardı ama öte yandan iki gün içinde gitmesi gerekiyordu. Duygular karışıktı. Kendisi ise gülümsüyordu, bir şey olmamış gibi. Yakınımda durduğu bir an, birbiri ardına ona yapılan öpücükler ve sarılmalar sırasında bana bir sırrını söyledi. Şimdi yaptığım şeyden eminim. Ve gerçekten de bu, onun çıkışı olmuştur. Daha sonra Ortaköy'e doğru yola koyulduk. Anahit de bizimle birlikteydi. Aile çevresinden kimse o an onun varlığını sorgulamıyordu. Taksim meydanından Ortaköy'e gitmek üzere iki taksi tuttuk. İlk anların sevinci gitti. Yerini iki gün içinde uzaklaşması gerçeği kapladı içimizi. Angelos'un geri dönmesine bir yol bulunması için de uğraşılacağı söylenmişti. Sınır dışı kararı işlediği sırada Zirar birlikte Fransa'ya gitmeyi önerdi. Öyle ya da böyle dedi, Paris'e bir gezi yapmış oluruz birlikte, gerisini sonra düşünürüz. Üst katta oturuyorduk birlikte, daha rahat konuşmak için diğerlerini aşağı katta bırakmıştık. Angelos sabırsız olduğu için yalnız kaldığımızda konuşmaya başladı. Ne yazıldıysa olur, belki de durumun bu şekilde olması daha iyi. Gitmem konusu başkaları tarafından dile getirildi. Benden olsaydı vicdanım rahat etmeyecekti. Sadece size söylüyorum dedi. Biraz durdu ve devam etti. Şimdi kaderimle ve kendimle ilgili daha net açıklık edindim. Eserlerimin gücü çıktı ortaya. ses getirdiler. Böylesini beklemiyordum. Her işte bir hayır vardır sözde somut olarak kuvvetlendi. Bir fırtına geçirmiş olabilirim ama ardından yıldızlı büyük bir gökyüzü çıktı. Beni aydınlattığı için Tanrı'ya şükürler olsun. Düşüncelerimde ikircikler olurdu. Şimdi doğru yolda ilerlediğimi mesajını aldım. Yaşamımı hayal ettiğim gibi sürdüreceğim. Biraz durdu, bakışlarını boğazın manzarasına çevirdi, sonra da Zirar'a dönüp. Gidelim Zirar. İyi bir şey önerdin dedi. Kentten gün ışığında ayrılırız. Bana böyle zor bir anda destek verdiğin için seni takdir ettiğimi bil. Bunu hiç unutmayacağım. O halde gideceğimiz zamanı saptayalım. Ben izin işlemlerini halledeyim. 2 günümüz var. Yarın uğrar sana haber veririm. Zirar gidince bir süre konuşmadan durduk. Pencereden boğaza bakıyordum. Her tarafı ışıl ışıldı. Dostum biliyorsun diyerek sessizliği bozdu. Beni sıkacak şey sadece boğazı seyredememem, ailemden senden uzak olmamdır. Bunca zaman birlikteyiz. Dönüşümün belirsiz olması da içimi sarsıyor. Bizim için sıkma kendini. Nerede olursan ol bir yol buluruz bir araya gelmek için. İçimden bir ses, yakında büyüdüğün boğazı tekrar görmek için çok zaman geçeceğini söylüyor. Bunca zaman seni sularıyla gezdirdi, gemileri seni Akdeniz'e, daha da öteye götürdü. Öyleyse onunla birlikte uzak denizlere yoldaş olma zamanı geldi. Varsın olsun alnıma ne yazılmışsa. Gariban anamı düşünüyorum. Kederinden az daha ölecekti. Annenin yanında birileri var. Ben de yakında olacağım. Bu anın senin için uygun olduğunu düşün. İçimdeki ses istediğini başaracağını söylüyor. Fedakarlık olmadan hiçbir iyi iş olmaz. Bir şey daha bilmeni istiyorum dedi kesik kesik konuşarak. Durdu ve devam etti. Olan bitenden hiçbir zaman Türk halkını suçlamayacağım. Fakat sizdeki zayıflıkları söyleyeceğim. Destek gördüğü çoğunlukla hareket eden iktidarınızın gücüyle oluyor bunlar. İlkelere ters ne varsa yok ediliyor. Bundan destek görenler oluyor kuşkusuz ama olan bize oldu. Keşke uygarlaşsa zalim ve de uyum egemen olsa. İstanbul'un buna gereksinimi var. Artık iliklerine dek emilmekten yoruldu. Bunu ben de diliyordum. Sözlerini anlayabiliyordum çünkü tarihi biliyordum. Rumsuz İstanbul'u hayal bile edemiyordum. Ortada kötü yalanlar vardı. Angelos Komnenos'u bile yerinden oynatan. Saat gecenin 10'u olmuştu. Anahit evine götürüyorduk. Karaköy rıhtımına indik. Kızın iri gözlerinde sıkıntı olduğu belliydi. Bir şey söyleme dedi Angelos ona. Sadece kalbimde olduğunu bil. Dünyanın güzelliğini anımsamak için gözlerimi kapattığımda aklıma sen geleceksin. Doğduğumda beni Tanrı'ya adamışlardı, olmayabilirdi. Yaptıklarımın amacı tüm düşündüklerimi yaratma uğruna. Konuşurken konudan konuya geçiyordu. Akşamın bıraktığı renge, sonsuz denizin üzerinde işledim kararlarımı, savrulmak için güdülerime, güneşin anlatması gibi. Her ne görüyorsam önümde ve tehlikeli düşüncelerimde tüm gerçeğimdir benim ve elle yoğurduğum. Sadece ben olacaktır. Temiz ve saf ruhumun hayallerini resmediyorum. Daha da açık görüyorum seni, sevdiğimi ve her yeni çelengimle seni taşlandırıyorum. Küçükten beri Tanrı'dan yana oldum. Küçükten beri esin perilerini aradım. Küçükken bulutlara doğru koşardım ve ışıktan sevgiyi beklerdim. Koşuyordum, susuzluğumu gidermeye ve biliyordum bilinmeyeni aradığımı. Atılıyordum yaşımı kazanmaya ve seviniyordum yağmur altında yaşadığıma. Zaman geldi, kuşlara seslendim. Bana fısıldamalarını, güzelliği nerede bulacağımı. Sözleri sürekli yükseklere doğruydu. Orada oturanlaraydı, göğeydi, kuşlaraydı. Anahit'in evine gitmek için yüksek kaldırıma çıktık. Sağa hülleci hendeke saptık. Evi bu sokak üzerindeydi. Yolun başında durduk, Angelos onunla vedalaştı. Sana iyi şanslar diliyorum. Hangi saatte gideceğini söyle bana. Belki seni görebilirim. İyi akşamlar dedi Anahit. Gözden yitinceye dek bakışlarını ayırmadı kızdan Angelos. Sade bir damla gözyaşı aktı gözünden. Bunca yıldan sonra bir akasya filizlenmişti sanki. Çiçek açtığında mis gibi kokan, acısının ardından gerçek çiçekler çıkıyordu. Gün ışıncaya dek yürüyelim diye öneride bulundu bana. Buradaki zamanı bitiriyordu. Kalan zamanı değerlendirmeliydik. Alnıma yazılı kederi ve sevgiyi birlikte taşıyacaktım. Düşmezsen, kalkmazsın ve duyguların da hiçbir değeri olmaz. O akşam nerelere gitmedik ki, yaralı bedenine sancı gelmesine karşın. Aynı İstanbul arkadaşlık ediyordu gururuna. Buradan çıkıyordu gazellerimiz. Hepinizin yankıları vardı derin dertlerimizden. Son gecemiz olduğunu farkındaydık. Her şey uzakta kalacaktı artık. Ortaköy'e kadarki mesafeyi geç vakit Beyoğlu'ndan tuttuğumuz bir arabayla aldık. Evde annesi ışıkları yakmış bizi bekliyordu. Gözünü nasıl kapasın ki? Kahve hazırladı ve küçük balkonda oturduk gün ağarana dek. Geçmişi andık, bize neşe veren. Daphne de uyanmıştı. Hepimizde bir tedirginlik vardı. Söz Anahit'e geldi. Çok güzel oldu ve Angelos'a yakıştığı kabul edilmişti. Onu sevmekte haklısın kardeşim, dedi Daphne. Gözlerini içine bakıyor kendini sana vererekten. Sevdim onu. Sonu hayırlı olsun, diye ekledi Bayan Eleni. Her şey yoluna girer. Kaderimiz hiçbir şey değiştiremez, diyerek annesini sakinleştirdi Angelos. Yazgımızı kendimiz çizmiyoruz. Yukarıda kurtarıcımız var bizi gözeten. Şimdi uyumak ve uykumun derinliklerinde bugün yaşadığım heyecanları ve parıltılarını almayı istiyorum. İçimde kalmaları ve anımsamam için. Sizden isteğim bu son saatlerde kedere kapılmamanız. Her zaman canlı anımsayalım. Oturduğu yerden kalktı, uzaklaşıyorken bir şey demek için geri döndü. Pişman değilim. Ne yapıyorsam bilinçli yapıyorum. Yazgım neyse o olsun. İnandığım şeylerin peşinden gideceğim, dedi. Angelos kendine göre vedalaşıyordu. Yakınların yokluğunu hissetmelerine gerek yokmuş gibi. Tümden gidiyormuş gibi hissetmiyordu kendini. Parçalarını ekmişti mistik olarak her yere. Ruhun sesi tektir. Hiçbir zaman ihanet etmez ve sevgiyle doludur. Kaderin çizdiği yoldaydı. Limanlara açılmak, kanat açmak, aradığını bulmak üzere. Anılar ve düşünceler onu düş kurmaya itmişti. Eğer duyguları katledilseydi yaşama isteği olmazdı. Alışkanlıklarla yetinilmez onları yaşamaksızın. Bir sonraki günün sabahı trenle Paris'e gidiyorlardı. Sirkeci istasyonunda bir hareketlilik ve gürültü vardı. Ayrılma hüznü içinde Angelos'un bir de ümitli olduğunu sezinledim. Trenin kalkış anına dek bekledik. Saat 8'de kalkacaktı. Ayakta peronların önünde bekliyorduk. Bizden başka kız kardeşi ve dostumun tüm iç dünyasına egemen olan Anahit de vardı. Angelos'un eskiden beri güçlü bir yapısı vardı. İnanıyorum ki başaracaktı. Yaşam onu seyyah kılmıştı, kendisini resmetmesi için. Bir ara peronda öteye beriye yürüdüğü sırada birlikte konuşmanın son bir fırsatını buldum. Angelos, korkuyor musun? Tersine, büyük bir güven duyuyorum. Uçmaya hazırmışım gibi. Yaşadığım, özgür olduğum hissini veren bir gizem. Düşüncelerim gitmeye hazır olduğumu söylüyor. Beni düşünme, talihim döndü. Ruhumu yakan tek şey buraya, doğduğum yere geri dönememem. Zaman çoğu yaraları iyileştirir, seninkini de iyileştirecektir. Göreceksin. Yaşamdan olan istediklerini iyice benimse. Dene özünü yitirmeden. Kendine yabancı değilsin. Al avuçlarına tüm beklentilerini. Bahaneler bitti artık. Her zaman kalpten gelen ölçüyle iyiye inanıyordum, kurtuluşa. Sonunda perdeler düşer ve sınırsız varlığın görünümü egemen olur. Buna bağlıdır tüm çabalar. Eğer sözler ve düşünceler yaşanır hale gelirse, görkemi elde edebilirdi insan. Ayrılma zamanı geldi. Son kucaklaşmalar sımsıkıydı, dönüş gününe ya da tekrar kavuşuncaya dek kalmaları için. Bahtsız Anahit Angelos'a sarılmıştı. Hıçkırıkları beyaz gömleğine saçılıyordu. Avutulamaz haldeydi. Olanlara hala inanmakta güçlük çekiyordu. Angelos onu biraz uzaklaştırdı kendinden, iki eliyle tuttu. Tüm hayatım üzerine sana söz veriyorum. Kalbimde olacaksın. Neyi sevdiğim sorulursa tüm kalbimle seni göstereceğim. Benim için aşkın tüm değerleri sende şekil buldu. Aklımdan çıkmayacaksın. Bu olmazsa bil ki benim de sonum olur. Göz nurumsun. Bir gün bu anı geri gelecek. Belki başka koşullarda. Nerede olduğumu sana bildireceğim. Hoşça kal. Onu aydınlığa, bahara götüren kalbini izliyordu. Sürekli hayallerini bulmaya çalışıyordu. Şimdi seyahat etmeye sürgün edilmişti. Gideceğimiz yerde Angelos ilgi görecektir, diye söze başladı Zirar. Ayrıca yeni yolunda ona yardım edeceğiz. Güçlü bir yapısı var. Tek başına da yolunu bulabilir ve eminim ki er ya da geç geri dönecektir. Ben de sizi esinliyorum. Yaklaşık bir ay sonra geri döneceğim. Sizi ziyarete gelir, haberleri de iletirim. Ortaköy'de bir mersin ağacımız vardı. Yeşerdiğinden beri çiçek açan. Yaşamımıza güzel kokular katardı, biçimiyle kurtuluşu çağrıştırırdı. Şimdi ise ağlıyor, sessiz gözyaşı döküyordu. Varlığına yanar, kendi kendine küserdi. Fakat biraz... Sadece biraz su verildiğinde unuturdu acısını. Bugün ona dikkat ettim. Sessiz sessiz yas tutuyordu. Trenin penceresinden seyyahların elleri uzanıyordu sıkmak için. Paylaşma olmaksızın sevgi olmuyordu. Eğer vermezsen alamazsın. Doğal olarak yaşam kuralları da bozulmazdı. Dostumdu, kardeşimdi. Yanımda olduğu hissi vardı. Güçlüydüm, korkmazdım. Artık gidiyordu. Değişimi hissediyordum. Belki de derin bağ şimdi açığa çıkıyordu. Güle güle git kardeşim. Dilerim hayallerin gerçek olur. Tanrı seninle olsun. Çünkü değerlisin, yeteneklisin. Doğu Ekspres ile Paris'e yolculuk 3 gün sürüyordu. Tren sınır ülkelerden de geçiyordu. Bu arada Zirar, Angelos'a bilgi veriyordu gideceği yere kolay ayak uydurabilmesi için. Zirar'ın evi Montmartre'daydı ve burası 200 yıldır sanatçılarıyla tanınıyordu. Hoşuna gidecek. Kimi ressamlarla tanışma fırsatını bulacaksın. Eskiden beri Montmartre ve güzel sanatlar özdeştir. Burası yazarların, ozanların ve öğrencilerinin Mekke'sidir. Bugün eğlence yeri olarak görülmekte. Tepesinden tüm Paris'i görebilirsin. Bana desteğin yeter Zirar. İçgüdüm iyi alametleri hisseder. Buna güveniyorum. İki eserini bir galeriye gönderdim. Seni tanımaya başlamaları ve eserini değerlendirmeleri için. Galeri işleten tanıdıklarım var. Sana yardımcı olacaktır. Bir şey daha söyleyeyim. Paris'te ücret de alacaksın. Bana büyük bir yardımda bulunuyorsun. Karşılığını ne zaman verebilirim bilmiyorum. Bu duruma düşmene kendimi neden görüyorum. Ayrıca böyle biri olduğun için seni takdir ediyor ve doğal olarak sana yardım etmeyi istiyorum. Sana güveniyorum. Sen de benim sahip olmadığım ama olmasını istediğim kimi değerleri görüyorum. Yanında yaşamanın cazibesine kapılıyorum. Hayranım sana. Çünkü yaşama tarzında beni daha yükseklere götürüyorsun. 7. ayrımın sonu sayfa 98.